İkinci ayrım.
Biri de büyücünün yeniden ormana gittiğini ve soldaki ağaçların arasında gözden kaybolduğunu karanlıkta hayal meyal seçti. Orada tek başına kalmaktan korkuyordu ama gerginleşmemeye çalışıyordu. Bu ilk dersiydi. Sinirli olduğunu göstermemeliydi. Beni öğrenciliğe kabul etti. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Yeteneklerinden hiç kuşku duymamıştı. Kendisiyle ve kendisini o konuma getiren niteliklerle övünürdü. Büyücünün yakınlarda bir yerde olduğundan, büyünün ilk dersini öğrenmeye yetenekli olup olmadığını anlamak için kendisini seyredip tepkilerini izlediğinden emindi. Adam cesaretten söz etmişti. O yüzden biri de korksa bile kayanın altında yuvalanmış olabilecek yılanlar ve akrepler hayalinde canlanmaya başladı. Yine de cesur olmak zorundaydı. Nasıl olsa büyücü ilk dersi öğretmek için biraz sonra çıka gelirdi. İçinden ben güçlü, kararlı bir kadınım deyip duruyordu. İnsanların ya sevdiği ya da korktuğu bir adamla beraber burada olabilmek bir ayrıcalıktı. Az önce birlikte geçirdikleri akşamı düşündü. Adamın sesindeki sevecen tonu algıladığı anı anımsadı. Belki de beni ilginç buldu. Hatta belki de benimle sevişmek istedi. Doğrusu bu hiç de fena bir deneyim olmazdı. Ancak adamın gözlerinde tuhaf bir ifade vardı. Bu ne aptalca bir düşünce. Çok gerçek olan bir şeyi bilgeye giden yolu aramak için oraya gelmişti. Oysa şimdi kendini sadece sıradan bir kadın olarak görüyordu. O konuyu bir daha aklına getirmemeye çalışırken, büyücünün onu yalnız bırakıp gidişinden beri uzun bir süre geçtiğini fark etti. Yavaş yavaş paniğe kapılmaya başladı. Adamla ilgili çelişkili yorumlar duymuştu. Kimileri onun tanıdıkları en güçlü hoca olduğunu, sadece düşünce gücüyle rüzgarın yönünü değiştirebileceğini, bulutları delip geçebileceğini söylüyorlardı. Herkes gibi Birida da bu mucizelerden etkilenmişti. Ama başkaları kendisinin de gittiği kurslara ve derslere katılmış olan büyü aleminin kıyısında duran kişiler adamın bir kara büyücüsü olduğunu ve bir keresinde gizemli gücünü karısına aşık olduğu bir adamı mahvetmek için kullandığını anlatıyorlardı. Bir hoca olduğu halde ıssız ormanlarda dolaşmaya mahkum olması da işte bu yüzdendi. Biri de belki yalnızlık onu büsbütün çıldırtmıştır diye düşündü ve yine paniğin ilk kıpırtılarını hissetti. Genç olabilirdi ama yalnızlığın insanlara özellikle de yaşlandıkça nasıl zarar verdiğini bilirdi. Artık yalnızlıkla daha fazla savaşamadıkları ve sonunda yalnızlığa düşkün oldukları için yaşam sevincini, yaşamanın canlılığını, parıltısını yitirmiş insanlar tanımıştı. Bunların çoğu dünyanın onursuz, şerefsiz bir yer olduğuna inanan, akşamlarını ve gecelerini başkalarının yaptığı yanlışları konuşarak geçiren kişilerdi. Bunlar yalnızlık yüzünden kendilerini dünyanın yargıçları gibi gören, hükümlerini de kendilerine kulak verenlere iletmek için dünyanın dört yanına saçan kişilerdi. Belki büyücü de yalnızlık yüzünden aklını kaçırmıştı. Birden yakından gelen bir gürültü Birida'yı sıçrattı. Kalbi sıkıştı. Az önceki kendine güveninden eser kalmadı. Çevresine bakındı. Hiçbir şey yoktu. Bir dehşet dalgası karnından yukarıya yürüyüp bütün bedenine yayılıyormuş gibi oldu. Kendime hakim olmalıyım diye düşündü ama bu olanaksızdı. Yılanların, akreplerin, hayali ve çocukluğundaki hayaletler gözünün önüne gelmeye başladı. Biri de sükunetini daha fazla koruyamayacak kadar dehşete kapılmıştı. Birden yeni bir hayal ortaya çıktı. Şeytanla anlaşma yapan ve Birida'yı şeytana kurban olarak sunan güçlü bir büyücünün hayali. Birida neredesin diye haykırdı. Kimin üzerinde nasıl bir izlenim bırakacağı artık umrunda değildi. Sadece oradan kurtulmak istiyordu. Seslenişine kimse cevap vermedi. Buradan gitmek istiyorum. Bana yardım et. Çevrede yalnızca orman ve ormanın garip sesleri vardı. Korkudan öylesine başı dönüyor, kanı çekiliyordu ki. Biri de bayılacağını sandı. ama bayılmamalıydı. Artık büyücünün yakında bir yerde olmadığını aklı yattığı için bayılmak hiçbir şeye yaramazdı. Kendini kaybetmemeliydi. Biri de bunu düşününce hala kendine hakim olmaya çalışan bir yanı olduğunu fark etti. İçinden seslenmemeliyim dedi. Seslenecek olursa ormanda yaşayan başka erkeklerin dikkatini çekebilirdi. Ormanlarda yaşayan erkekler de bütün vahşi hayvanlardan daha vahşi olabilirlerdi. Benim imanım var diye usul usul fısıldamaya başladı. Tanrı'ya inanıyorum. Beni buraya getiren ve burada yanımda kalan koruyucu meleğime inanıyorum. Onun nasıl biri olduğunu tanımlayamam ama yakında olduğunu biliyorum. Ayağımı bir çakıl taşını çarpmayacağım. Bu son sözcükler çocukluğunda öğrendiği, yıllardır da aklına gelmeyen bir ayettendi. O ayeti kısa bir süre önce ölen büyük annesi öğretmişti. Biri de keşke büyük annem burada olabilseydi diye düşündüğü anda yanında dost bir varlık hissetti. Tehlike ile korku arasında büyük fark olduğunu anlamaya başlıyordu. Ayet yüceliklerin en yücesinin kuytusunda yaşayan o diye başlıyordu. Biri de sanki büyük annesi şimdi okutuyormuş gibi ayetin kelimesi kelimesine aklına geldiğini fark etti. Bir süre hiç aralıksız ayeti okumayı sürdürdü ve korkmasına rağmen sakinleşti. Seçeneği yoktu. Ya Tanrı'ya, koruyucu meleğine inanacak ya da umutsuzluğa sürüklenecekti. Yanı başında koruyucu bir varlığı hissetti. Bu varlığa inanmaya muhtacım. Bunu nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Ama o varlık var ve buradan çıkış yolunu tek başıma bulamayacağım için o varlık bütün gece yanımda kalacak. Çocukken bazen gecenin bir yarısında korkuyla uyanırdı. Babası onu kucağına alır, pencerenin önüne götürür, yaşadıkları kenti gösterirdi. Gece bekçileri çok geçmeden süt dağıtmaya başlayacak olan sütçüyü, günlük ekmeği hazırlamaya koyulan fırıncıyı anlatırdı. Babası Brida'nın geceye doldurduğu canavarları kovmaya, onların yerine karanlıkta nöbet tutan insanları getirmeye çalışırdı. Gece sadece günün bir bölümü, hepsi bu derdi. Gece sadece günün bir bölümü, hepsi bu. Bu yüzden biri de gün ışığında olduğu kadar karanlıkta da kendini güvende hissedebilirdi. Yanın başındaki o koruyucu varlığı çağırmasına da karanlık neden olmuştu. Ona güvenmeliydi. O güvenin adı da inançtı. İnancın ne olduğunu hiç kimse hiçbir zaman anlayamazdı. Ama Brida'nın o anda yaşadığı şey işte o inançtı. Zifiri karanlık gecedeki açıklanamaz, tanımlanamaz olan varlıktı. O sadece Brida inandığı için vardı. Mucizeler de açıklanamazdı. Ama onlara inananlar için var oldukları bir gerçekti. Brida neler olduğunu bir anda fark ederek, büyücü ilk dersten söz etmişti diye düşündü. O koruyucu varlık oradaydı. Çünkü biri de ona inanıyordu. Biri de müthiş bir gerilim içinde geçen saatlerin yorgunluğunu duymaya başladı. Yeniden kendini gevşemeye bıraktı ve her geçen saniye kendini biraz daha korunma altında duydu. İnancı vardı ve inanç ormanın bir daha yılanlarla, akreplerle dolmasına izin vermeyecekti. İnanç onun koruyucu meleğini uyanık ve nöbet başında tutacaktı. Biri de yeniden kayaya yaslandı ve hiç farkına varmadan uykuya daldı. Uyandığında ortalık ağarmıştı. Harika bir güneş çevresindeki her şeyi parlatıyordu. Biri de biraz üşüyordu. Üstü başı kirlenmişti ama ruhu coşkuluydu. Bütün bir geceyi tek başına ormanda geçirmişti. Bulamayacağını bildiği halde her yerde büyücüyü aradı. Büyücü Tanrı ile iletişim kurmaya çalışarak ormanın bir yerlerinde yürüyor olmalıydı. Belki dün gece onu görmeye gelen kızın güneş töresinin ilk dersini öğrenecek kadar yürekli çıkıp çıkmadığını merak ediyordu. Biri de artık sessizleşmiş olan ormana karanlık geceyi öğrendim dedi. Tanrı'yı aramanın bir karanlık gece olduğunu, imanın bir karanlık gece olduğunu öğrendim. Doğrusu buna pek de şaşırmadım. Çünkü bizler için her gün bir karanlık gecedir. Hiçbirimiz bir an sonra bile ne olacağını bilemeyiz. Yine de yolumuza devam ederiz. Çünkü inanırız, çünkü iman ederiz. Ya da kim bilir, belki de bir sonraki anın sakladığı gizemi kestiremediğimiz için yola devam ederiz. Bunun önemi yoktu. Önemli olan Birida'nın anlamış olduğunu bilmesiydi. Yaşamdaki her anın bir iman işi olduğunu anlamıştı. Her anı ya yılanlar ve akreplerle ya da koruyucu bir güçle doldurmayı seçebileceğini anlamıştı. İmanın açıklanamayacağını anlamıştı. İnanç sadece bir karanlık geceydi ve Birida'nın yapması gereken tek şey bunu kabullenmek ya da reddetmekti. Birida saatine baktı, vaktin ilerlediğini gördü. Otobüse yetişmesi, 3 saat yol yapması ve erkek arkadaşına inanılır bir mazeret uydurması gerekiyordu. Delikanlı, onun bütün geceyi ormanda tek başına geçirdiğine dünyada inanmazdı. Birida ormana dönüp yüksek sesle güneş teresi çok zor bir iş diye haykırdı. Kendi kendimin hocası olmak zorundayım. Oysa beklediğim bu değildi. Aşağıdaki köye baktı. Ağaçların arasından dönüş yolunu zihninde çizip yola koyuldu. Ama önce kayaya döndü, neşeli coşkulu bir sesle haykırdı. Bir şey daha var, sen çok ilginç bir erkeksin. Yaşlı bir ağacın gövdesine yaslanan büyücü, onun ağaçların arasında gözden kayboluşunu izledi. Genç kadının gece boyunca geçirdiği korkuları duymuş, çığlıklarını işitmişti. Hatta bir noktada neredeyse yanına gidip, onu yaşadığı dehşetten korumak için kollarıyla sarmalamak, bu tür bir sınavdan geçmesine gerek olmadığını söylemek gelmişti içinden. Bunu yapmadığına şimdi seviniyordu ve gençliğinden dolayı kafası karışık olsa da kızın ruh eşi olmasıyla gurur duyuyordu. Dublin'in merkezinde büyü ve büyücülükle ilgili araştırma kitaplarını uzmanlık alanı olarak seçmiş bir kitabevi vardır. Bu kitabevi gazetelere, dergilere hiç ilan vermez. Oraya gidenler başkalarının tavsiyesiyle giderler. Dükkanın sahibi de böylesine seçkin, uzman müşterileri olmasından çok hoşnuttur. Adı sadece kulaktan kulağa yayıldığı halde kitabevi her zaman doludur. Birida da kitabevinin adını duymuştu. Sonunda o sırada devam ettiği yıldızların yolculuğu kursunu veren kişiden adresi aldı. Bir akşamüstü işten çıkınca oraya gitti ve çok beğendi. Ondan sonra her fırsatta kitaplara bakmak için kitabevine gitti. Ama hiç kitap almadı çünkü hepsi ithal ediliyordu ve çok pahalıydı. Biri de kitapları karıştırıyor, bazılarındaki desenleri ve simgeleri inceliyor, o bilgi birikiminin titreşimini sezgisel olarak özümsüyordu. Büyücü ile olan deneyiminden sonra daha da dikkatli davranmaya başlamıştı. Bazen sadece zaten daha önceden anladığı, bildiği şeylere katılmayı becerebildiği için yakınıyordu. Yaşamdaki çok önemli bir şeyi kaçırdığını hissediyor ve böyle giderse aynı deneyimleri tekrarlayıp duracağını anlıyordu. Yine de kendini değiştirecek cesareti bulamıyordu. Yolunu keşfetmek için sürekli çaba göstermek zorundaydı. Karanlık gece deneyiminden sonra ise yolunu o yöntemle bulmak istemiyordu. Zaman zaman kendini yetersiz bulsa da kendi sınırlarını aşamayacağını hissediyordu. Kitaplar daha güvenliydi. Raflar yüzlerce yıl önce yazılmış tezlerle, incelemelerle doluydu. Bu konu ancak pek az kişinin yeni bir şey söylemeye cüret edebileceği bir alandı. Ve bu kitapların sayfalarındaki uzak ve yabancı gizemli bilgiler kendilerini çözmeye çalışan her yeni kuşağın çabalarına gülümser gibiydi. Kitapları karıştırmanın yanı sıra Birida'nın kitabevine gitmesinin önemli bir nedeni daha vardı. Öteki müşterileri gözlemlemek. Bazen çok saygın bir simya kitabını okuyormuş gibi yaparak oturur, kitabevine sık sık uğrayan, ne aradıklarını bilen ve daima doğru raflara yönelen çoğu kendisinden yaşlı erkek ve kadınları izlerdi. O kişilerin özel yaşamlarında nasıl olduklarını hayal etmeye çalışırdı. Bu kişilerin kimi sıradan ölümlülerin hiç bilmeyeceği güçleri harekete geçirebilecek çok akıllı insanlar gibi görünürdü. Kimileri de çok uzun zaman önce unuttukları ama onlarsız yaşamın anlamsız olduğu cevapları çaresizlik içinde yeniden keşfetmeye uğraşır gibiydiler. Biri de en sık gelen müşterilerin her seferinde kitap evinin sahibiyle sohbet ettiklerini de fark ediyordu. Bu insanlar ayın değişik dönemleri, taşların özellikleri, törensel sözcüklerin doğru telaffuzu gibi tuhaf şeylerden söz ederlerdi. Bir akşamüstü Birida da aynı şeyi yapacak cesareti buldu. Her şeyin yolunda gittiği bir günün sonunda işten eve dönüyordu. Şansının yaver gittiği bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşündü. Kitap evinin sahibine gizli topluluklar olduğunu biliyorum dedi. Bunun konuşmaya başlamak için iyi bir giriş olduğunu düşünüyordu. Böylelikle bir şeyler bildiğini göstermiş olacaktı. Oysa adam başını hesaplardan kaldırmakla yetindi ve şaşkınlıkla onu süzdü. Biri de biraz bozulmuş olarak ve sözün nasıl sürdüreceğini kestiremeyerek Folk'ta büyücü ile beraberdim dedi. Bana karanlık geceyi açıkladı. Bilgeliğe giden yolun yanlış yapmaktan korkmamak demek olduğunu anlattı. Kitapçının şimdi daha ilgi ve dikkatle dinlediğini fark etti. Öyle ya, büyücü ona bir şeyler öğretmek zahmetini göze almışsa kendisi özel biri olmalıydı. Adam sonunda aradığın yolun karanlık gece olduğunu biliyorsan kitaplara niye ihtiyacın var? Deyince biri de büyücüden söz etmenin hiç de iyi bir fikir olmadığını anladı. Çünkü benim öğrenmek istediğim yol o değil diye cevap verdi. Kitapçı karşısında duran genç kadına daha dikkatle baktı. Kızın tanrı vergisi yeteneğe sahip olduğu açıkça belli ise de folk büyücüsünün ona bunca zaman ayırmış olması yine de tuhaftı. Başka bir şey olmalıydı. Kız belki yalan söylüyordu ama karanlık geceden söz etmişti. Kitapçı buraya sık sık geliyorsun dedi. Gelip birkaç kitabı okuyorsun ama hiçbir şeyi satın almıyorsun. Biri de adamın konuşmayı sürdürmeye niyetli olduğunu sezerek kitaplar çok pahalı diye cevap verdi. Ama ben başka kitaplar da okudum. Kurslara da gittim. Adamı daha çok etkilemek umuduyla öğretmenlerinin adlarını saydı. Yine işler umduğu gibi gitmedi. Kitap evinin sahibi onun sözünü yarıda kesti. Ismarladığı kitabın gezegenlerin gelecek yüzyıl içindeki konumlarını gösteren almanağın gelip gelmediğini soran bir müşteriyle ilgilenmeye başladı. Adam tezgahın altına istiflenmiş çeşitli paketlere bakarken biri de paketlerin üzerinde dünyanın dört yarısından pullar olduğuna dikkat etti. Biri de gittikçe ürkekleşiyordu. Başlangıçtaki cesareti uçup gitmişti. Ama öteki müşterilerin gelenin istediği kitap olup olmadığını kontrol etmesini, ödeme yapmasını, paranın üstünü almasını ve gitmesini beklemekten başka çaresi yoktu. Ancak o zaman kitapçı yeniden ona döndü. Biri de söze nasıl devam edeceğimi bilemiyorum dedi. Gözleri dolmaya başlamıştı. Kitapçı elinden en iyi gelen şey nedir diye sordu. İnandığım şeyin peşinden gitmek verilebilecek tek cevap buydu. Biri de ömrü boyunca inandığı şeyin peşinden koşmuştu. Tek sorun her gün farklı bir şeye inanmasıydı. Kitapçı hesap yaptığı kağıda bir isim yazdı. Kağıdın orasını yırtıp bir an elinde tuttu. Sana bir adres vereceğim dedi. İnsanların büyü deneyimlerini doğal kabul ettikleri bir devir vardı. O zamanlar papazlar yoktu ve hiç kimse de büyü ve büyücülükle ilgili bilgileri araştırmazdı. Biri de adamın lafı kendisine mi getirmek istediğini çıkaramadı. Adam büyünün ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Görünen dünya ile görünmeyen alem arasındaki bir köprü. Kitap evinin sahibi kağıdı ona verdi. Kağıtta bir telefon numarasıyla bir ad yazılıydı. Vicka. Biri de kağıdı aldı, adama teşekkür etti ve tezgahın başından ayrıldı. Kapıya gelince dönüp büyünün çeşitli dilleri konuştuğunu da biliyorum dedi. Hatta yardım etmek istemezmiş gibi göründükleri halde aslında çok yardımsever ve iştenlikli olan kitapçıların dillerini bile biliyorlar. Adama bir öpücük gönderip dükkandan çıktı. Kitapçı hesaplarını incelemeyi bıraktı, dükkana göz gezdirdi. Bunları ona folk büyücüsü öğretmiş diye düşündü. Ama bir yetenek ne kadar iyi olursa olsun büyücünün bu kadar ilgilenmesi için yeterli neden değildi. Başka bir neden olmalıydı. Bunu da Vicka ortaya çıkarırdı. Dükkanı kapatma saati gelmişti. Kitapçı son zamanlarda müşterilerinin değişmeye başladığını fark ediyordu. Müşteriler arasında gençler giderek çoğalıyordu. Rafları dolduran eski metinlerin öngördüğü gibi sonunda her şey geldiği yere geri dönmeye başlıyordu.